Ayrım 4.
Ama bakın ne geldi aklıma. Küçük kardeşinizin de yazı yazdığını söylememiş miydiniz? Neydi adı? Olivier, dedi Vincent. Olivier, evet, unutmuştum. Ayakta kalmayın böyle, şu koltuğa geçin. Üşümüyor musunuz? Pencereyi kapatayım ister misiniz? Şiir yazıyor değil mi? Birkaçını bana getirirse iyi olur. Alacağıma söz vermiyorum kuşkusuz. Ama kötü çıkarlarsa şaşarım. Çok akıllı bir çocuğa benziyor kardeşiniz. Hem sonra her şeyi yakından bildiği seziliyor. Onunla konuşmak isterdim. Söyleyin ona da gelip beni görsün, olur mu? Size güveniyorum. Sigara? Sonra ona gümüş tabakasını uzatıyor. Memnunlukla. Şimdi dinleyin Vincent. Sizinle çok ciddi olarak konuşmam gerek. Geçen gece çocuk gibi davrandınız. Ben de öyle davrandım ya. Sizi Pedro'ya götürmekle iyi etmediğimi söylemiyorum. Ama kaybettiğiniz paradan dolayı biraz sorumlu buluyorum kendimi. Bu parayı size benim kaybettirdiğimi söylemiyorum. Pişmanlık dedikleri bu mudur bilmem. Ama uykumu, sindirimimi bozmaya başlıyor. Bir de sözünü ettiğiniz şu zavallı kadını düşünüyorum. Ama bu başka bir konu, hiç konuşmayalım. Kutsal konu o. Şuydu size söylemek istediğim. Size kaybettiğiniz para kadar bir para vermek düşüncesindeyim. Bunu istiyorum, evet kesinlikle istiyorum. 5000 frank'tı değil mi? Gene oyuna süreceksiniz bu parayı. Bir kez daha söylüyorum. Bu parayı benim kaybettirdiğimi kabul ediyorum. Borçluyum size bu parayı. Teşekkür istemez. Kazanırsanız geri verirsiniz. Yoksa ne yapalım? Ödeşmiş oluruz. Bu akşam sanki hiçbir şey olmamış gibi Pedro'ya dönün. Otomobil sizi götürecek. Sonra Lady Griffith'e götürmek üzere beni almaya gelecek. Sonra gelip beni orada bulmanızı rica edeceğim. Güvenebilirim değil mi? Otomobil gene dönecek Pedro'ya, sizi alacak. Bir çekmece açıyor. 5 banknot çıkarıp ben sana veriyor. Çabuk gidin. Ama babanız? Ha, söylemeyi unutuyordum. Öldü. Öleli de saatini çıkarıyor, haykırıyor. Vay, ne kadar da geç olmuş. Neredeyse gece yarısı olacak. Çabuk gidin. Evet, aşağı yukarı 4 saat oldu. Bütün bunlar hiç mi hiç acelesiz, tam tersine bir tür gevşeklikle söylenmişti. Peki evde kalıp onu beklemek mi, diye sözünü kesiyor Robert. Hayır, küçük kardeşim üzerine alıyor bunu. Yukarıda rahmetli ve benden daha iyi anlaşan yaşlı hizmetçisiyle birlikte. Sonra Vincent kımıldayınca gene başlıyor konuşmaya. Bakın sevgili dostum, alaycı bir insan olarak görünmek istemem size. Ama ısmarlama duygulardan da nefret ederim. Yüreğime ölçü üzerine bir sevgi yerleştirmiştim babam için. Ama ilk zamanlarda biraz bol geliyordu. Daraltmam gerekmişti. Moruk bana yaşamında sıkıntıdan, kederden, huzursuzluktan başka bir şey vermedi. Yüreğimde birazcık sevgi vardı belki ama onu da hiç sezdirmedi. Daha ölçülülük nedir bilmediğim zamanlarda ona doğru ilk atılışlarım sertçe tepilmemden başka sonuç vermedi. Bunlar da gözümü açtı. Kendiniz de gördünüz, hiç teşekkür etti mi size? En ufak bir bakış, en geçici bir gülümseme koparabildiniz mi ondan? Her şeyi kendi hakkı olarak gördü hep. Ya böyle farklı bir adamdı işte. Sanırım anneme çok acı çektirdi. Oysa onu seviyordu. Gerçekten sevmişliği olmuşsa elbet. Çevresindeki herkese acı çektirdi sanırım. Adamlarına, köpeklerine, atlarına, metreslerine. Dostlarına gelince, hayır öyle ya, tek dostu yoktu. Ölümü herkese uf dedirtiyor. Yanılmıyorsam beylik bir deyimle kendi yolunda çok değerli bir adamdı. Ama hangi yoldu bu yol anlayamadım. Çok zekiydi, orası kesin. Aslında ona karşı hayranlığım da vardı. Gene de var. Ama mendilcilik oynamaya, gözlerimden yaş çıkarmaya gelince hayır, o kadar çocuk değilim. Hadi çabuk gidin. 1 saat sonra da Lillian'a gelin, buluşalım. Ne, smokinsiz olmak rahatınızı mı kaçırıyor? Ne budalasınız, neden yalnız olacağız? Bakın ben de ceketle geleceğime söz veriyorum. Anlaştık. Bir sigara yakın gitmeden önce. Otomobili de çabuk yollayın. Sonra gelip sizi alır. Vincent'ın çıkışına baktı. Omuz silkti. Sonra sedirin üstüne yayılmış bir durumda kendisini bekleyen akşam giysisini giymek üzere odasına gitti. 1. katta bir odada yaşlı kont ölüm döşeğinde yatıyor. Göğsünün üstüne bir haç koymuşlar. Ama ellerini kavuşturmayı unutmuşlar. Birkaç günlük bir sakal sert çenesinin köşesini yumuşatıyor. Dik dik kalkmış kır saçlarının altında alnını kesen çapraz çizgilerin derinlikleri azalmış gibi görünüyor. Gevşemişler sanki. Göz sık kınlarla kabarmış kaş kemerinin altına çekilmiş. Kendisini bir daha göremeyeceğimiz için uzun uzun seyrediyorum onu. Yatağın baş ucunda bir koltuk var. Üzerine yaşlı hizmetçi Serafin oturmuş. Ama kalktı. Bir masaya yaklaşıyor. Masanın üstünde eski tarz bir gaz lambası var. Şöyle böyle aydınlatıyor odayı. Lambanın ışığı çoğaltılmak ister. Bir abajur genç Gontran'ın okuduğu kitabın üzerine düşürüyor ışığı. Yorgunsunuz Monsieur Gontran. Gidip yatsanız daha iyi edersiniz. Gontran gözlerini kaldırıp çok tatlı bir bakışla bakıyor Serafin'e. Alnından ittiği sarı saçları şakaklarının üzerinde duruyor. 15 yaşında. Neredeyse kadınsı yüzü yalnız sevgi belirtiyor daha. Bir de aşk. Peki sen, diyor. Asıl sen gidip yatmalıydın zavallı finciğim. Dün gece de hemen hep ayakta kaldın. Adam, ben uyanık durmaya alışkınım. Gündüz uyudum da sonra. Oysa siz? Hayır bırak, yorgunluk duymuyorum. Burada kalıp böyle düşünmek, okumak da iyi geliyor. O kadar az tanıdım ki babamı. Şimdi ona iyice bakmazsam büsbütün unuturum gibime geliyor. Gün ağrıncaya kadar bekleyeceğim yanında. Fin, ne kadar oluyor sen bize geleli? Doğumunuzdan önceki yıldan beri. Siz de neredeyse 16'nızda olacaksınız. Annemi iyi anımsıyor musun? Annenizi iyi anımsıyor muyum? Soru mu bu da? Adımı anımsayıp anımsamadığımı sormak gibi bir şey. Elbette anımsıyorum annenizi. Ben de anımsıyorum biraz ama pek iyi değil. Topu topu 5 yaşındaydım öldüğünde. Söylesene, babam onunla çok konuşur muydu? Gününe bakardı. Hiçbir zaman pek konuşkan değildi babanız. Kendisi konuşmadan söz söylenmesinden de pek hoşlanmazdı. Ama ne de olsa bu son zamanlara göre biraz daha fazla konuşurdu. Ama anıları fazla kurcalamamak, olup bitenleri yargılamayı da Tanrı'ya bırakmak daha iyi. Tanrı'nın bütün bunlarla uğraşacağına gerçekten inanıyor musun Finciğim? Tanrı uğraşmasın da kim uğraşsın istiyorsunuz? Gontran dudaklarını Serafin'in kızarmış eline bastırıyor. Ne yapmalısın sen biliyor musun? Gidip uyumalısın. Söz sana, ortalık aydınlanır aydınlanmaz uyandırırım seni. Sen kalktıktan sonra da ben yatarım. Serafin kendisini yalnız bırakır bırakmaz Gontran yatağın ayak ucuna atılıp diz çöküyor. Alnını çarşaflara gömüyor ama bir türlü ağlayamıyor. Hiçbir coşmayla bulanmıyor yüreği. Gözleri umutsuzca kuru kalıyor. Kalkıyor o zaman. Bu duygusuz yüze bakıyor. Bu büyük dakikada yüce, ender bir şey duymak. Öbür dünyanın seslerini dinlemek, düşüncesini göksel, duygu ötesi bölgelere salıvermek isterdi. Ama yere takılı kalıyor düşüncesi. Ölünün kanı çekilmiş ellerine bakıyor. Tırnakların uzaması daha ne kadar sürer acaba, diyor içinden. Bu ellerin birbirinden ayrı durduklarını görmek onu sarstı. Onları yaklaştırmak, birleştirmek, onlara haçı tutturmak isterdi. İşte bu iyi bir fikir. Serafin'in ölüyü elleri birleşmiş görünce pek şaşıracağını düşünüyor. Önceden eğleniyor onun şaşkınlığıyla. Sonra hemen arkasından bununla eğlendiği için kendi kendini küçümsüyor. Gene de yatağın üzerine eğilip uzanıyor. Ölünün öbür yandaki elini kavruyor. Kol şimdiden katılaşmış, bükülmeye yanaşmıyor. Gontran zorlayıp bükmek istiyor. Ama bütün bedeni birden kımıldatıyor. Öbür kolu yakalıyor, biraz daha yumuşak gibi. Gontran eli gereken yere getirdi neredeyse. Haçı alıyor, baş parmakla öbür iki parmak arasına sokuşturup tutturmak istiyor. Ama bu soğuk etin dokunuşu zayıflatıyor onu. Fenalaşacağını sanıyor. Serafin'i yeniden çağırmak geliyor içinden. Her şeyi bırakıyor. Haç buruşuk çarşafın üzerinde ters duruyor. Kol cansız olarak eski yerine düşüyor. Büyük ölüm sessizliği içinde sert bir Allah kahretsin işitiyor. Korkuyla doluyor içi. Sanki bir başkası. Niye dönüyor? Yok canım, yalnız. Ondan fışkırdı bu sessiz küfür. Ağzından küfür çıkmamış Gontran'ın içinden. Sonra gidip gene oturuyor, gene okumaya dalıyor. 5. Hiçbir şeyden etkilenmeyen bir ruhu ve bedeni vardı. Sainte-Beuve. Lillian biraz doğrularak parmaklarının ucuyla Robert'in kestane rengi saçlarına dokundu. Tepeniz açılmaya başlıyor dostum. Dikkat edin. Topu topu 30 yaşındasınız daha. Dazlaklık size hiç mi hiç yakışmayacak. Yaşımı fazla ciddiye alıyorsunuz. Robert yüzünü ona doğru kaldırıyor. Gülümseyerek ona bakıyor. Sizin yanınızda değil, emin olun. Molini'ye gelip bizi bulmasını söylediniz mi? Evet, siz istediğinize göre. Sonra para verdiniz mi ona? 5.000 frank söylediğim gibi. Pedro da kaybedecek gene. Neden kaybetsin istiyorsunuz? Belli bir şey. İlk gece gördüm. Çok kötü oynuyor. Öğrenecek zaman buldu. Bu akşam kazanacağına bahse girer misiniz?
İsterseniz.
Oo, ama bunu bir ceza gibi görmeyin rica ederim. Bir şey yapıldı mı gönülden yapılsın isterim.
Darılmayın, anlaştık. Kazanırsa parayı size verecek. Ama kaybederse siz bana sayacaksınız. İşinize geliyor mu?
Lillian zilin düğmesine bastı.
Şarap getirin. 3 de kadeh.
Yalnız 5000 frankla gelirse de para kendisine bırakılacak değil mi? Ne kaybeder ne de kazanırsa.
Hiç olmaz o dediğiniz, çok tuhaf. Onunla ne kadar ilgileniyorsunuz?
Sizin onu ilginç bulmamanız tuhaf.
Kendisine tutkunsunuz da ondan ilginç buluyorsunuz onu.
Orası doğru dostum. Size söylenebilir bunlar ama bu yüzden ilgilendirmiyor beni. Tam tersine biri beni kafadan yakaladı mı genellikle çabuk soğutur.
Bir uşak göründü. Bir tepside şarapla kadehleri taşıyordu.
İlkin bahis şerifini içeceğiz. Sonra da kazananla birlikte.
Uşak şarapları doldurdu, kadeh tokuşturdular.
Ben biraz sıkıcı buluyorum sizin Vensan'ı, dedi Robert.
Oo, benim Vensan'ımmış. Sanki onu getiren siz değilmişsiniz gibi.
Sonra beni dinlerseniz her yerde yinelemeyin sizi sıktığını. Kendisiyle niçin düşüp kalktığınızı pek çabuk anlarlar.
Robert biraz geri dönerek dudaklarını Lillian'ın çıplak ayağına bastırdı. O da hemen çekti ayağını. Yelpazesinin altında sakladı.
Kızarmam gerekir mi? Dedi Robert.
Benim yanımda denemeye değmez. Yapamazsınız.
Kadehini boşalttı sonra.
Ben size doğrusunu söyleyeyim mi dostum? Dedi. Bir yazarda bulunması gereken bütün nitelikler var sizde. Kendinizi beğenmişsiniz, ikiyüzlüsünüz, hırslısınız, değişkensiniz, bencilsiniz.
Övgüye boğdunuz beni.
Evet, bütün bunlar çok güzel ama hiçbir zaman iyi bir romancı olamayacaksınız.
Çünkü
dinlemesini bilmiyorsunuz.
Sizi çok iyi dinliyorum gibi geliyor bana.
Tuhaf, o yazın adamı değil. Gene de çok iyi dinliyor. Ama bir arada olduk mu daha çok ben dinliyorum.
Hemen hiç bilmez konuşmasını.
E durmadan siz çene çalıyorsunuz da ondan.
Bilirim sizi. 2 sözcükte ona söyletmezsiniz.
Bütün söyleyeceklerini önceden bilirim.
Öyle mi sandınız? O kadının serüvenini biliyor musunuz?
Adam gönül işleri. Dünyanın en sıkıcı şeyleridir benim bildiğim.
Doğa bilimden söz ettiği zaman da çok hoşlanıyorum.
Doğa bilim gönül işlerinden de sıkıcı.
Peki size bir ders mi verdi?
Keşke söylediğini olduğu gibi yineleyebilsem. Çok ilginç dostum. Deniz hayvanları hakkında bir yıl şey anlattı bana. Denizde yaşayan varlıkları hep merak etmişimdir. Biliyorsunuz şimdi Amerika'da gemiler yapıyorlar. Yanları camlı gemiler. Okyanusun dibinde çevreyi görmek için. Eşsiz bir şeymiş. Canlı mercanlar görünüyor. Şeyler, ne diyorsunuz bunun adına? Madreporlar, süngerler, yosunlar, balık sürüleri. Vensan suyun tuzluluk derecesinin azalıp çoğalması yüzünden ölen balık türleri bulunduğunu söylüyor. Kimi türlerde tersine çeşitli tuzluluk derecelerine dayanırlarmış. Akıntıların kıyısında suyun tuzunun azaldığı yerde dururlar. Tuz değişkenliğine dayanamayanlar bitkinleşince onları yerlermiş. Sorun da anlatsın size. Emin olun çok ilginç. Bu konuya bir daldığımı olağanüstü oluyor. Görseniz tanıyamazsınız. Ama siz onu konuşturmasını bilmiyorsunuz. Laura Duvier serüvenini anlatırken de böyle.
Evet, kadının adı bu. Onu nasıl tanımış biliyor musunuz?
Söyledi mi size?
Bana her şey söylenir.
Bilirsiniz, müthiş adam.
Kapanmış elpazesinin tüyleriyle yüzünü okşadı onun.
Kendisini bana getirdiğiniz akşamdan beri her gün beni görmeye geldiğini akıl ettiniz mi?
Her gün? Hayır, sahi hiç aklıma gelmedi.
4. gün dayanamadı artık. Hepsini anlattı. Ama sonra her gün yeni bir ayrıntı ekliyordu.
Siz de bundan sıkılmıyordunuz. Tam hayran olunacak insansınız.
E onu sevdiğimi söyledim sana.
Cafcaflı bir biçimde kolunu tuttu.
Ya o bu kadını seviyor mu?
Lillian gülmeye başladı.
Seviyordu. İlkin onunla son derece ilgileniyormuş gibi görünmem gerekti. Hatta onunla ağladım bile. Oysa korkunç kıskanıyordum onu. Artık kıskanmıyorum. Bak nasıl başlamış bu iş. İkisi de Poe'da bir sağlık evinde bir sanatoryumdaymışlar. İkisini de veremli diye yollamışlarmış oraya.
Aslında ne o veremliymiş ne öteki. Ama her ikisi de çok hasta sanıyormuş kendini. Birbirlerini tanımıyorlarmış daha. Birbirlerini ilk olarak bahçenin bir setinde, her biri bir şezlongda iyileşmek için bütün gün açık havada kalan öbür hastaların yanında yan yana uzanmış bir durumda görmüşler. Ölüme yargılı olduklarına inandıklarından yapacaklarının hiçbir önemi olmayacağına inanmışlar. Vincent her an ikisinin de yaşayacak topu topu bir ayları kaldığını yineleyip duruyormuş ona. Mevsim de baharmış. Kadın yapayalnızmış orada. Kocası İngiltere'de ufak bir Fransızca öğretmeni. Poe'ya gelmek üzere bırakmışmış kocasını. 3 aylık evliymiş. Adam kendisini oraya yollamak için varını yoğunu harcamak zorunda kalmış. Her gün mektup yazıyormuş karısına. Çok şerefli bir ailenin kızı. Çok iyi yetişmiş. Sessiz, çekingen. Ama orada, ben sen ne söylemiş pek bilmiyorum ama 3. gün kadın ona kocasıyla yatmasına, kocasının da bu işin üstesinden gelmesine karşın hazzın ne olduğunu bilmediğini anlatıyormuş. Ya o ne demiş o zaman? Şezlongundan yana sarkıttığı elini almış uzun uzun dudaklarına bastırmış. Peki siz bunu anlattığı zaman siz ne dediniz? Ben mi? Korkunç bir şey düşünün bir kez. Çılgın bir kahkahaya tutuldum o zaman. Kendimi tutamadım, duramıyordum da artık. Söylediğine gülmüyordum pek. Devam etsin diye takılmaya gerekli bulduğum ilgili şaşkın havaya gülüyordum. Fazla eğlenmiş gibi görünmekten korkuyordum. Hem sonra çok güzel, çok hüzünlü bir şeydi aslında. Anlatırken öyle heyecanlıydı ki, bu konuda hiç kimseye tek sözcük söylememişti. Annesi babası hiçbir şey bilmiyor elbette. Asıl siz roman yazmalıydınız. Elbette dostum, yalnız hangi dilde yazacağımı bilsem. Ama Rusça mı, İngilizce mi, Fransızca mı, birinden birini seçemeyeceğim hiçbir zaman. Sonra ertesi gece yeni dostunun odasına gitmiş. Kocasının öğretemediklerini iyice göstermiş ona. Çok da iyi öğretmiştir sanırım. Yalnız bir önlem almamışlar elbette. Az bir zaman sonra aşkın da yardımıyla her ikisinin de sağlığı iyice düzelmeye başlamış. Kadın gebe olduğunu fark edince her ikisi de apışıp kalmışlar. Son aymış, sıcaklar başlıyormuş. Poe yazın dayanılacak gibi değildir. Birlikte Paris'e dönmüşler. Kocası Lüksemburg yakınında bir pansiyon yöneten büyüklerinin yanında sanıyormuş karısını. Ama o ailesiyle görüşmeyi göze alamamış. Anası babası da hala Poe'da olduğunu sanıyorlarmış. Ama yakında her şey çıkacak ortaya. Vincent İlkin onu bırakmayacağına yemin ediyormuş. Amerika'ya, Okyanusya'ya, nereye olursa olsun gitmeyi öneriyormuş. Ama para ister elbet bunlar. İşte tam bu sırada sizinle karşılaşmış ve kumar oynamaya başlamış. Bunların hiçbirini anlatmamıştı bana. Sakın ona söylemeyin anlattığımı. Durdu, kulak kabarttı. Geldi sanmıştım. Poe'dan Paris'e gelirken yolda kadını deliriyor sanmış. Oysa kadın gebeliğin başladığını anlamış yalnız. Vagonun kompartımanında Vincent'ın karşısındaymış. Yalnızmışlar. Sabahtan beri hiçbir şey söylememiş Vincent'a. Vincent bütün yol hazırlıklarıyla tek başına uğraşmak zorunda kalmış. Kadın hiç sesini çıkarmıyormuş. Artık hiçbir şeyin farkında değil gibiymiş. Vincent ellerini tutmuş. Ama o hep önüne bakıyormuş. Garipsi garipsi. Sanki onu görmüyormuş gibi. Bir de dudakları kıpırdıyormuş. Ona doğru eğilmiş Vincent. Bir sevgiyle bir sevgilim var benim diyormuş kadın. Aynı sesle yineliyormuş bunu. Hep aynı sözcük. Artık başka sözcük bilmiyormuş gibi. İnanın dostum bana bu öyküyü anlattığı zaman hiç de gülmek gelmiyordu içimden. Yaşamımda bundan acıklı bir şey işitmedim. Ama ne de olsa konuştukça bütün bunlardan kopmakta olduğunu anlıyordum. Duyguları sözleriyle birlikte gidiyor diyeceği gelirdi insanın. Heyecanım kendi heyecanıyla nöbet değiştirdiği için bana minnet duyuyordu sanki. Rusça ya da İngilizce söyleseydiniz nasıl söylerdiniz bunu bilmiyorum ama Fransızcası çok güzel, hiç kuşkunuz olmasın. Teşekkür ederim, biliyordum. Bundan sonra başladı doğa bilimden söz etmeye. Ben de onu mesleğine, aşkına feda etmenin korkunç bir şey olacağına inandırmaya çalıştım. Başka bir deyimle aşkını feda etmesini öğütlediniz ona. Aşkının yerini doldurmayı da düşünüyor musunuz? Lillian yanıt vermedi. Robert kalktı. Bu kez gerçekten odur herhalde, dedi. Bir sözcük daha söyleyeyim o gelmeden. Babam az önce öldü. Lillian, ya, demekle yetindi. Kontes de Pasavan olmak hiçbir şey söylemez mi size acaba? Lillian bunun üzerine kahkahalarla gülerek geriye yaslandı. Ama dostum, İngiltere'de bir koca unuttuğumu anımsar gibiyim. Ne, daha önce söylememiş miydim? Belki de. Bir yerlerde bir Lord Griffith yaşıyor. Dostunun unvanının doğruluğuna hiçbir zaman inanmamış olan Robert gülümsedi. Öbürü gene konuştu. Söylesenize, gerçek yaşayışınızı örtbas etmek için mi böyle bir öneride bulunmaya kalktınız? Hayır dostum, hayır. Nasılsa öyle kalalım. Dost yani, ha? Ona elini uzattı, o da öptü. Hay Allah, kuşkum yoktu bundan diye haykırdı Vincent girince. Giyinmiş kafir. Evet, kendi üzerindekinden utanmasın diye günlük giysiyle geleceğime söz vermiştim, dedi Robert. Çok özür dilerim sevgili dostum ama birdenbire yasta olduğumu anımsadım da. Vincent'ın başı yukarıdaydı. Her şeyinde bir yengi, bir sevinç belirtisi vardı. O gelince Lillian yerinden sıçramıştı. Bir an süzdü onu. Sonra sevinçle Robert'in üzerine atıldı. Zıplayarak, dans ederek, bağırarak yumruklar yağdırdı sırtına. Lillian böyle çocukluğa kalktı mı sinirime dokunuyor biraz. Bahsi kaybetti, bahsi kaybetti. Ne bahsi diye sordu Vincent. Gene kaybedeceğinize dair bahse girmişti. Hadi çabuk söyleyin, ne kadar kazandınız? 50.000'de durmak, kumarı bu noktada bırakmak gibi olağanüstü bir gözüpeklik, bir erdemlilik gösterdim. Lillian bir zevk böğürtüsü kopardı. Bravo, bravo diye bağırdı. Sonra Vincent'ın boynuna atıldı. O da bütün bedeni boyunca bu garip sandal ağacı kokulu, yakıcı bedenin yumuşaklığını duydu. Lillian alnını, yanaklarını, dudaklarını öptü. Vincent sendeleyerek sıyrıldı. Cebinden bir deste banknot çıkardı. İşte alın baştan verdiğinizi, dedi. 5.000'lik uzattı Robert'e. Şimdi Lady Lillian'a borçlusunuz bunları. Robert banknotları ona verdi. O da sedirin üzerine attı. Soluk soluğaydı. Soluk almak için taraçaya kadar gitti. Gecenin bittiği, şeytanın hesaplarını yaptığı kuşkulu saatti. Dışarıda çıt yoktu. Vincent sedire oturmuştu. Lillian ondan yana döndü. Ona ilk kez sen diyerek, peki şimdi ne yapacaksın, dedi. Vincent başını ellerine aldı, hıçkırırcasına, bilmiyorum artık, dedi. Lillian ona yaklaştı, elini alnına koydu. O da başını kaldırdı. Gözleri kuru ve ateşliydi. Şimdilik üçümüz de kadeh tokuşturacağız, dedi. Sonra üç kadehe de şarap doldurdu. Onlar şaraplarını içtikten sonra, şimdi beni bırakın, dedi. Vakit geçti, dayanamayacağım artık. Dış odaya kadar onlarla birlikte geldi. Sonra Robert önden giderken Vincent'ın avcuna ufak bir nesne kıstırdı Lillian. Sonra da fısıldadı. Onunla çık, çeyrek saat sonra geri dönersin. Dış odada bir uşak uyukluyordu. Lillian kolundan tutup sarstı. Beylere aşağıya kadar ışık tutun. Merdiven karanlıktı. Burada elektriği açıvermek pek basit olurdu kuşkusuz. Ama Lillian her zaman uşak konuklarının çıktığını görsün isterdi. Uşak büyük kollu şamdanın mumlarını yaktı. Merdivende bunu yukarı kaldırarak Robert'le Vincent'ın önünden yürüdü.